Ayrım 3, sayfa 25. 2. PKK'nın 7 dönemi. PKK'nın 7 dönemini birbirinden ayırmak gerekir. 1. 1975-1980. Güneydoğu'da devrimci örgütleri ve Kürt örgütlerine Gladio'nun göz yumması ve desteğiyle terör uyguladığı dönem. 2. 1980-1991. Suriye Muharebat Örgütü'nün denetimi altında Şam yönetiminin politikalarına bağlandı ve dolayısıyla ABD denetiminde bulunmadığı ancak uyuşturucu ticareti nedeniyle CIA ile de ilişkilerinin olduğu dönem. 3. 1991-1999. ABD'nin Irak işgali üzerine iki başlı hale geldiği dönem. Irak'ın kuzeyindeki güçleriyle ABD denetimi altında Suriye'de ise Abdullah Öcalan nedeniyle Suriye'nin istihbarat örgütü Muhabarat'ın elinde. 1989 ve 1991 yılında yaptığım görüşmelerde Abdullah Öcalan Suriye'ye karşı tavır alamayacağını açıkça söylemiştir. Dipnot 1. Bakınız Doğu Perinçek Abdullah Öcalan ile görüşmeler. Kaynak yayınları genişletilmiş 6. basım İstanbul Eylül 2009 sayfa 124-127. 3. 4. 1998'de Suriye Öcalan'ı ABD baskısıyla sınır dışı edince PKK'nın iki başlı durumu ortadan kalkmış ve Kuzey Irak üzerinden bütünle ABD'nin denetimine girmiştir. Sayın Doktor Fatih Yaşlı 30 Ağustos 2010 gecesi Ulusal Kanal'da yapılan programda dipnot Ulusal Kanal'da 30 Ağustos 2010 tarihinde yapılan Haber Müdürü Doktor Serhan Bolluk'un yönettiği ve Aban İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden yardımcı doçent Doktor Fatih Yaşlı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Coşkun Musluk ile Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Aslan Kılıç'ın katıldığı program. ABD APO'yu kullanıyorsa niçin teslim etti diye yerinde bir soru yöneltti. Dipnot bu çalışmayı 30 Ağustos 2010 akşamı Ulusal Kanal'da Kürt Sorunu Çözüm programında değerli bilim emekçileri Doktor Fatih Yaşlı ve Coşkun Musluk'u izledikten sonra yazmaya karar verdim. Önce onlara mektup olarak yazmaya başladım. 2011 yılı Temmuz ayında yazı haline getirdim. Cevabı şudur. ABD o zaman Suriye'nin elinde olduğu için APO'yu kullanamıyordu. APO'yu Suriye'nin elinden alarak PKK'yı iki başlı olmaktan çıkardı ve tek başlı hale getirdi. Suriye'nin PKK üzerindeki denetimine son verdi. PKK yönetimi üzerinde tek elini kurdu. ABD bu manevrasına Türkiye'deki Ecevit hükümetini davet ederek başarıya ulaştı ve PKK'yı Kuzey Irak üzerinden tam denetim altına aldı. 5. 1999-2004 Öcalan'ın Kemalistlerle yürüme diye tanımladığı dönem. 6. 2004 sonrasında Öcalan'ın BOP eş başkanlığının denetim altına girmesi. 7. 2012 Eylül ayı öncesinde Abdullah Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'a bir bağlılık mektubu yazarak MİT denetiminde görev üstlenmesiyle başlayan sözde barışı süreci. Bu dönemleri inceleyecek olursak. 2-1. 1980 öncesi PKK. PKK 1980'e kadar silahlı mücadeleyi sol partilere, devrimci örgütlere karşı yürütmüştür. Polise ve askere karşı eylem yapmamıştır. Gladio, kontrgerilla, böcek yiyen böcekler teorisini uygulayarak bu eylemlere göz yumuş hatta destek vermiştir. Örnek çok. Ayrıntısını bildiğimiz için kendi partimizden örnekler veririm. APO'cular Güneydoğu'da 1980 öncesinde Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin TİKP 5 önemli liderinin önderini pusular kurarak şehit etmişlerdir. Gaziantep İl Başkanımız Zeki Ön, Tunceli İl Örgütü yöneticilerimizden Adil Turan, Kahramanmaraş ve Pazarcık yöneticilerimiz Mehmet Ongan ve İnan Özdemir. Nazımiye İlçe Başkanımız Hasan Erkılıç bulundukları alanlarda herkesin saydığı ve sevdiği önder nitelikli devrimcilerdi. Onlar dışında birçok arkadaşımız yaralamış, günlük olarak yayınlanan Aydınlık Gazetesi kamyonlarını güvenlik güçlerinin desteğiyle yakmışlardır. Yalnız Türkiye İşçi Köylü Partisi yöneticilerin değil, Denge Kava ve Kava başta olmak üzere diğer sol örgütlerin ve Kürt örgütlerinin yüzün üzerinde kadrosunu öldürmüşlerdir. PKK 1980 öncesinde silahını Güneydoğu'da etkili olan bütün sosyalist örgütlere çevirmiş, çok sayıda sol örgüt önderinin kanına girmiştir. Türkiye devrimcilerini bölgeden fizik olarak tasfiye etme ve bölgeyi ayrılıkçılığa ve kaçınılmaz olarak emperyalizme ve gericiliğe aşma operasyonu böyle başlamıştır. Bu operasyon yalnız PKK'nın diğer sosyalist örgütlere düşmanlığıyla açıklanamaz. Galadyon'un bu düşmanlığı kışkırttığı ve uygulamalara destek olduğu ortadadır. O nedenle apolojileri o dönem doğudaki MİT tanısı konmuştur. MİT ile ilişkileri üzerine özellikle eski PKK yöneticilerinin açıkladığı somut bilgiler de yayınlandı. 1980'li yılların başlarında Suriye'de APO ile Dev Yol adına ortak cephe kuran Taner Akçam bu konuda şu bilgiyi veriyor. APO eşi Kesire'nin babasının MİT elemanı olduğunu biliyordu. Bana kendisi söyledi. Suriye'de ilk karşılaştığımızda bana bizim de Kesire'nin babası Milli İstihbarat'tandır. Bizi kullanmaya kalktılar. Zor attım kendimi Suriye'ye dedi. Belki ilk başlarda öteki Kürt örgütlerine karşı APO'yu kullanmaya kalkmışlardır ve o da kendini kullandırmıştır. Ama sonuçta kusura bakmasınlar, kendi eşitliklerini şimdi marifetmiş gibi söylemeleri anlamlı değil. Dipnot, taraf 13 Mart 2012. Abdullah Öcalan'ın bu ilişkiyi çok açık ifadelerle kendi açıklamalarında da dile getirdi. 12 Mart döneminde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciyken Şafak Gazetesi dağıtmaktan yakalandı ve tutuklandı. Bizim arkadaşlarımız da 3 ay kadar Mamak cezaevinde kaldı. Daha sonra serbest bırakıldı. Onun durumunda olanlar 7,5 yıl hüküm giydi. Apo'nun askeri savcı Baki Tuğ ile ilişkisi 40 yıldır yazılır çizilir. Uğur Mumcu bu konu üzerinde çok durdu. Karanlık kalan bu olaydan çok daha önemli olan 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte Apocuların Güneydoğu'da yüzlerce solcuyu öldürmesi ve yaralamasıdır. Bu bir misyondu. Solu yaygın ölçülerde kıran ve ezen 3-4 yıllık bir silahlı pratiğin arkasında o zamanki işbirlikçi iktidarların ve ABD'nin bulunduğu apaçık ortadadır. MİT ve polis Apocuların bu eylemlerini desteklediler. Hemen her olayda bu gerçek yaşandı. Sonuçları ise ortadadır. Türkiye'deki sol hareketin milliyet ekseninde bölünmesi yönünde önemli yol almışlardır. Dahası bu bölünme halkın milliyet ekseninde bölünmesi gibi sonuçlar yaratmıştır. Başlı başına bu olay Türkiye'de emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadelenin önüne büyük sorunlar getirmiştir. 2-2 PKK'nın 1980-1991 dönemi. PKK'nın 1984 yılında şiddet eğilimine başlaması bütünle Suriye politikasının bir uygulamasıdır. Hafız Esad'ın istihbarat örgütü olan Muhaberat, 1980 sonrasında Suriye'ye sığınan Rızgari ve benzeri ayrılıkçı Kürt örgütlerinin silahlı eğitim mücadele için Lübnan'da kamp yerleri ve her türlü destek vaat etmiştir. O zaman Rızgari'nin lideri olan İbrahim Güçlü bana bizzat anlatmıştır. Ayrıca herkes tarafından biliniyor, açıkça yazıldı, çizildi. Rızgari ve diğer başka örgütler bu öneriyi reddediyor. Abdullah Öcalan ise bu rolü kabul etti ve beka kampı kendisine verildi. Aynı gerçeği 1981 sonrasında Dev Yol yöneticisi olarak Suriye'de bulunan Taner Akçam da anlatıyor. İsrail Lübnan'ı kuşattıktan sonra Suriye Devleti 1982 yılında Türkiye'den gelen devrimci örgütlerle doğrudan ilişkiye geçti. Suriye, Türkiye'den gelen örgütlerle hem Gizli Servis Muhaberat hem de Dışişleri Bakanlığı kanalında doğrudan ilişki kurmaya ve bir takım şartlar ileri sürmeye başladı. Bu şartlar açıkça Türkiye'li sol örgütlerin Türkiye'ye karşı kullanılması anlamına geliyordu. Türkiye'de bazı işleri yapmamı isteyecek şeyler söylüyordu Suriye. Ben bu konuyu Öcalan'la konuştum. Ona biz Suriye'den çıkıyoruz. Terk etme kararı aldık. Biz kendimizi kullandırmayız. Senin yerinde olsam Suriye'yi terk ederim. İsveç'te başka bir yere gidersen iyi olur dedim. Beni kullansınlar çok önemli değil. Bana birkaç yıl lazım dedi. Ben birkaç yıl sonra yapacağımı yaparım. O zaman da Atalın Üsküdar'ı geçmiş olur. O zaman da beni Suriye'nin kullanıp kullanmaması artık ayrıntı haline gelir dedi. Zaten Öcalan Türkiye'ye geldiğinde de aynı strateji izlemeye başladı. Kendini gene kullandırtıyor. Öcalan kendi adına yazılan Devrimin Dili ve Eylemi kitabında bunu kendisi de söylüyor. Düşünün, Devleti Kürt Partisi kurduruyorum. Biz Devrimci Kürt Partisi'ni nasıl MİT'e dayandırarak kurdurursak, Kürt Devleti'nde Türk Devleti'ne dayandırarak kurduracağız diyor. Dipnot, taraf 13 Mart 2012. Suriye'nin APO'yu kullanmak yolunu başvurmasının nedeni ABD'nin Suriye'deki Müslüman Kardeşler İhvan-ı Müslim'in örgütünü Türkiye üzerinden silahlı eylemlere yöneltmesiydi. ABD Hafız Esad yönetimini yıkmak istiyordu. Suriye'deki Müslüman Kardeşler 12 Eylül ve Turgut Özal yönetiminden aldığı destekle 1981 yılında Hama ve Humus kentlerinde ayaklanmalar düzenledi. Binlerce insan öldü. Hafız Esad rejimi Ankara'daki ABD işbirlikçilerin bu yıkıcı faaliyetine Türkiye içinde ayrılıkçı şiddet hareketi örgütleyerek yanıt verdi. Türkiye hükümetleri Komşularına karşı ABD güdümünde yıkıcı faaliyetler yürüterek Türkiye'nin başına ayrılıkçı terör belasını açtılar. Hafız Esad rejiminin Türkiye'ye karşı terörle misillemeye başvurması kuşkusuz onaylanamaz ve nitekim 1999 sonrasında öz eleştiri de yapmışlardır. Ancak ezilen dünya ülkelerini karşı karşıya getiren bu sürecin baş sorumlusu ABD'nin Müslüman kardeşler planlarına alet olan Türkiye'deki 12 Eylül yönetim ve Turgut Özal hükümettir. Aynı yıkıcı faaliyeti bugün ABD ile işbirliğiyle Tayyip Erdoğan Abdullah Gül yönetimi sürdürüyor. Türkiye bugün komşularına karşı bir terör ihraç üssü haline getirilmiştir. El-Kaide'den PKK'nın denetimindeki PYD'ye kadar Suriye'deki bütün terör örgütleri Suriye halkına ve Beşar Esad yönetimine karşı savaşıyorlar. Onlara üs, silah, para ve her türlü olanağı sağlayan ABD ile birlikte en başta Tayyip Erdoğan yönetimidir. Suç ortakları ise Katar ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu'nun en gerici rejimleridir. PKK kuruluşundan başlayarak çeşitli devletlerin politikalarına alet olmayı değişmez strateji haline getirmiştir. Gerekçesi ise taktik yaptık veya o devletleri ve istihbarat örgütlerini kullandık gibi uydurmalardır. 1980 sonrası PKK pratiğinin Suriye denetiminde oluşu ABD güdümünde olmadığını da ifade ediyor. Burası önemli. Çünkü PKK'ya her dönem somut ilişkilere bakmadan ABD güdümünü ilan etmek bir kısım Türkiye yöneticilerin ve bağnaz milliyetçilerin kolayına gelmiştir. Oysa Abdullah Öcalan Suriye'ye kaçıp muhaberat denetimine girerken Türkiye'deki MİT ve radyo güdümünü eylem çizgisinde terk etmiştir. 1984-1991 arasındaki PKK eylemlerini dikkatle incelersek hep Suriye'nin Ankara'daki ABD işbirlikçisi yönetiminin Suriye'de İhvan-ı Müslim'in terörünü desteklemesine karşı misillemelerini ve genel olarak Suriye siyasetini görürüz. Suriye'nin Esad rejiminin ABD denetiminde olmadığı biliniyor. ABD ve AB 1980-91 arasında PKK'yı uluslararası alanda hep yalnızlaştırmaya çalışmıştır. Avrupa'da yapılan Kürt konferanslarına ve ABD güdümlü uluslararası faaliyete bakınız. PKK kapıdan içeri sokulmamıştır. Örneğin 1989 yılındaki Paris Kürt Konferansı'nda Fransız polisi PKK yandaşlarını konferansın yapıldığı otele yaklaştırmamıştır bile. O konferansın konuşmalarından biri olarak o dönemde Batılı devletlerin PKK'ya karşı tavırlarını gözlemledim. Bunun ötesinde başka uygulamalarda bunu kanıtlar. 2-3. PKK'nın 1991-1998 dönemi. ABD'nin 91 yılı Ocak ayında Irak'a saldırması ve arkasından bir Kürt ayaklanması kışkırtması üzerine Irak devletinin bu kalkışmayı bastırması hatırlardadır. Buna karşılık ABD, Irak güçlerinin 36. paralelin kuzeyine geçmesini yasaklamış, çekiş gücü Silopya'ya yerleştirmiştir. Böylece ABD himayesindeki kukla devlet 1991 yılı baharında fiilen kurulmuştur. Türkiye'deki işbirlikçi yönetim bu kukla devletin destekçisi ve bekçisi yapılmıştır. 1990 sonunda Diyarbakır cezaevindeydim. Bu süreci birebir yaşadım. ABD'nin müdahalesi gündeme gelince PKK 15 gün içinde saf değiştirdi. ABD'nin yanına geçti. Yapılan tarih çok yalındı. ABD, Irak'ın kuzeyinde bir Kürdistan devleti kurmak için Irak'ı işgal ediyor. Bu durumda ABD, Kürt Özgürlük Hareketi'nin en büyük destekçisi ve koruyucusudur. Irak'ın kuzeyinde Kürtlere bir vatan ve devlet sağlayan ABD, aynı işi Türkiye'nin güneydoğusunda da yapacaktır. Bu görüşü açık açık defalarca yazdılar. PKK'nın ve Abdullah Öcalan'ın 1991'den sonraki yeni konumlanışını yansıtan o kadar çok belge vardır ki bu sayfalar yetmez. PKK'nın en önemli özelliği yeni konumunu açıkça ortaya koyması, sosyalistler veya ilericiler bana neler gibi kaygılardan uzak durmasıdır. Tam tersinde bu yeni duruşunu ABD ve AB'nin gözüne sokmak ve onları güven vermek için özel bir gayret göstermiştir. Ancak PKK bu yeni çizgiye girmekle beraber Suriye'yi de idare etmek durumundaydı. Çünkü Abdullah Öcalan Şam'dan ayrılamazdı. Evindeki görüşme salonunda Hafız Esad'ın resmi asılıydı. Bizimle görüşmelerde bu resmi kaldırmış ve bizden gizlemeye çalışmıştır. Ancak bu aramdaki karışıklık nedeniyle bu odaya alındığımız zaman bu resmi gördük ve kendileri de çok utandılar. Suriye ilişkisi nedeniyle 1991-98 arasında PKK bir bakıma iki başlı hale gelmişti. Irak'ın kuzeyinde asıl örgütlenme ve silahlı güç vardı. Bu örgüt ABD işgal kuvvetlerinin denetimine girmişti. Abdullah Öcalan ise Şam'da oturduğu için Suriye'nin isteklerini uygulamak zorunda kalıyordu. 2-4. Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması. ABD bu iki başlı duruma son vermek için baskı yaparak Hafız Esad yönetiminin 10 Ekim 1998 günü Abdullah Öcalan'ı Suriye'den çıkartmasını ve 15 Şubat 1999 günü Türkiye'ye teslim etmesini sağlamıştır. Aydınlık o sırada Apo'nun bütünle CIA'nın eline düştüğünü kapaklardan duyurdu ve kamuoyunun bütünlüğüyle kandırıldığı o günlerde Apo'nun CIA tarafından Türkiye'ye teslim edildiğini ısrarla yazdı. 21 Şubat 1999 tarihli aydınlığa çıkan Apo'nun ABD'nin Apo hediyesinin arkasında ne var başlıklı başyazı bugüne kadar geçen 14 yıllık süreci daha o günden saptamıştır. ABD'ye ödenecek bedel nedir? Başyazı 21 Şubat 1999 Doğu Perinçek. ABD'nin Apo hediyesinin arkasında ne var? Kardeşlik ve barış için önemli fırsat. Apo'nun Suriye'den çıkartılması üzerine o zamanki Başbakan Mesut Yılmaz ABD Büyükelçisi'ne teşekkür etmişti. Hanımcı Apo İtalya'ya geldiği günden beri belki de Moskova'da bulunduğu günlerden bu yana CIA'nin elindeydi. ABD'nin İtalya üzerindeki etkisi biliniyor. Kaldı ki ABD gibi büyük bir devletin şu sıra üzerinde yoğunlaştığı Kuzey Irak sorununda bu kadar ilgili bir figürü boş bırakması düşünülemez. Apo ise Körfez Savaşı'ndan beri ABD'ye başvurularda bulunmuş bir virtüöz olarak kullanılmaya hazır olduğunu açıkça ve durmadan ilan etmiştir. Bu yönde temaslara da girmiştir. Zaten Apo geldiği noktada sarılacak dal aramaktadır. PKK liderinin son 15 günde Yunanistan'ın denetiminde olduğu saklanmıyor. Yunanistan ise ABD denetimine en bağımlı ülkelerden biridir. Türkiye gibi değildir. Devlet geleneği yoktur ve her an Washington'ın doğrudan güdümü altındadır. Apo'ya eşlik eden zevaate gelince İsveçli, Alman, Belçikalı ve Yunan. Belki başkaları da vardır. Bunların en az birkaçının CIA'nin adamları olduğuna hiç kuşku duymayın. Zaten aydınlık bir hafta önce Apo'nun birden fazla ABD pasaportuyla dolaştırıldığını yazdı. Kaldı ki Ecevit 19 Şubat 1999 günü Milliyet Gazetesi'nde ABD ile Apo'nun getirilmesi konusundaki ilişkinin bir alışveriş olduğunu açıkladı. Washington'ın bizden beklentileri olduğunu söyledi. ABD'nin beklentileri ne? ABD ile ne tür bir alışveriş yapıldı? Alınan belli de verilen nedir? ABD Apo'nun getirilmesine bu kadar yardımı için niçin yapsın? Önemli olan soru budur. Birincisi Apo bitmiştir. Apo Suriye ipoteği altındaydı. Suriye'den çıkarıldığı gün bitmişti. ABD Apo'nun ölüsünden birkaç post çıkarmak istiyor. Şöyle de söylenebilir. ABD Türkiye'den tek bir şey isterken üç şey istiyor. Bir, Kuzey Irak'ta Kukla Kürt Devleti'ne koruyuculuk ve bunun doğru sonucu olarak kriz bölgelerinde ABD'nin müdahale gücü misyonunun benimsenmesi. 2. 28 Şubat sürecinin durdurulması ve ılımlı İslam. 3. Mafya tarikat Gladio diktasını sürdürülmesi yoluyla 2. Cumhuriyet. Kukla Kürt Devleti'ne koruyuculuk. Saddam Hüseyin'i devirmek. ABD'nin asıl amacı için gerekli bir işlemdir. Asıl amaç Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurmaktır. Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin Türkiye'nin himayesi olmadan gerçekleştiremeyeceğini ABD de bilmektedir. Onun için Körfez Savaşı'ndan sonra Bağdat'a yürümemiştir. Yürüse ve devirseydi Irak'a müdahale nedeni ortadan kalkacaktı. Ve en önemlisi Türkiye, Kukla Kürt Devleti'ni kabule hazır değildi. 500 bin Kürt sığınmacı bu yüzden Türkiye'nin üzerine yıkıldı. Bunun anlamı Türkiye kendi güneyine ilgilenmek zorunda bırakılıyordu. Türkiye'nin Musul'a girmesi için önce Musul Türkiye'ye girdi. 28 Şubat sürecine son verimiz. 1994 sonbaharıyla Genelkurmay'ın değişmeye başladığını ABD kaynakları Foreign Affairs, Foreign Reports, McTerrin, Quarterly saptadılar. Ancak asıl kritik tarih 1996 sonbaharıdır. Bu tarihte Türkiye Genelkurmay Saddam Hüseyin ve Barzani işbirliğini destekledi ve ABD'nin Kuzey Irak'taki hakimiyeti silahlı kuvvet kullanılarak çökertildi. Böylece Türkiye Genelkurmay uğrunda Eşref Bitlis'e şehit verdiğimiz bölge merkezi politika eksenine oturdu. Tam o sırada Susurluk operasyonunun gerçekleşmesi ve ardından 28 Şubat'ın gelmesi rastlantı değildir. Üçü birbiriyle bağlantılıdır. Ve her üç politika ABD'nin Türkiye'deki güçlerine ağır darbeler indirmiştir. ABD 1998 Haziran'dan itibaren karşı saldırıya geçmiştir. Bütün plan Türkiye'yi Kukla Kürdistan sürecine sokmaktır. Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde olduğu gibi ABD her gün Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu açıklayacaktır ki Türkiye'yi yönetenler de bu açıklamaları gönderme yaparak halkı aldatsınlar. 28 Şubat sürecinde ilerleyen bir Türkiye ABD'ye taşeronluk yapmaz. Cumhuriyet devriminin canlanması, bağımsızlığın, laikliğin, devletçiliğin, halkçılığın canlanmasıdır. O zaman ılımlı İslam güme gider. Özelleştirme güme gider. Ankara'nın Washington'dan yönetilme sistemi güme gider. Demek ki ABD Türkiye'den ikinci olarak 28 Şubat sürecinden vazgeçmesini istemektedir. Mafya tarikat Gladio diktasının sürdürülmesi. ABD'nin taş oranının üstünden 28 Şubat'ı bitiren bir Türkiye'de kurulacak rejim kesinlikle susurluk diktatörlüğüdür. Bunu biraz açalım. Türkiye ekonomisinin eroine bağımlılığı devam edecek. Türkiye, ABD taş oranının parasal yükünü ABD'nin iznini eroin ticaretinden karşılayacak. Yılda 40 milyar dolar az değil. Eroine bağımlı bir ekonomi kaçınılmaz olarak mafya diktasıdır. Mafyanın iktidar ortağı tarikatlardır. Tunç yasasıdır bu. Dünyanın her yerinde böyledir. Türkiye'deki mafyalaşma süreciyle tarikatların Özal'la Çankaya tırmandırmaları süreci birlikte yaşanmıştır. Kara parayı aklama mekanizmalarını yaratanlar Nakşibendi vesaire tarikatları da iktidar ortağı yapmışlardır. Refah Partisi'ni büyüten süreç budur. Refah Yol iktidarı da bu ittifakın iktidarıdır. Dikkat ediniz, hiç birbirinden kopuyorlar mı? Kopamazlar. Çünkü mafya ve tarikatlar birbirlerine yapışıktır. Her ikisi birden ABD'ye yapışıktır. Pentagon ve CIA, MIT'in ve ÖKK'nın içine yuvalanmıştır. Arkada kalan 50 yıllık küçük Amerika süreci içinde Pentagon ve CIA, MIT'in ve Özel Harp İdaresi'nin içine yuvalanmıştır. Bunlar, altını çiziyorum, ulusal devlet kuvvetler değildir. MIT'in ve ÖKK'nın içindeki bazı güçler ne yazık ki ABD'nin denetimi altındadır. Bu gerçeği görmeden, bu gerçeğin üzerine gitmeden Türkiye'de ne bağımsızlık olur, ne Kemalist devrim mevzileri korulur, ne de barış sağlanır. Apo'nun yakalanması sevinci kuşkusuz haklı özlemlerden kaynaklanıyor. Türkiye halkı barış içinde yaşamak istiyor. Ancak bu bayram bittikten sonra Türkiye gerçeğin soğuk yüzüyle karşı karşıya gelecektir. O gerçek ABD dayatmasıdır. En önemlisi, Türkiye bu dayatmaya teslim oluyorsa 1920'lerde karar verdiği Kemalist devrimin yıkıma uğratılması süreci tamamlanacak ve ikinci cumhuriyet kurulacaktır. Başka da işte Türkiye ABD'nin isteklerine direnemezse Türkiye olmaktan çıkacaktır. ABD'nin güncel sorunu, Türkiye ordusunu hizaya getirmek. Karar noktası Türkiye Cumhuriyet Devrimi rotasında direnecek mi? Ayrımın sonu. Sayfa 36.